Ayrım 3. Kardeş Kavgası Nikos Kazantzakis Sayfa 28 2. Dağda karlar eriyordu. Güneş yepyeni bir güçle ilk yeşil filizlerin baş verdiği donmuş toprağı ısıtıyordu. Kır çiçekleri şimdiden taşları itmeye ve ışığın özlemini çekmeye başlamışlardı. Sessiz güçler olanca çabalarıyla toprağın derinliklerinde çalışıyorlardı. Kışın mezar taşı kalkıyor, yaratılış diriliyordu. Ilık rüzgar sırayla çiçeklerin ve ölülerin kokusunu getiriyordu. Nisan ayıydı. Büyük perhizin son pazarı. İsa'nın çilesi başlıyordu. Bu akşam bir eşek üstünde Hazreti İsa peygamberleri öldüren kente, Kudüs'e girecekti. İşte gecenin içinden gelen ulu. Peder Yanoros da acı bir gülümsemeyle insanların kendisine kurdukları ölümcül tuzağa düşen kurtarıcıyı içeri girerken alkışlayacaktı. Çan çalacak, Tanrı'nın çektiklerini, şimdi bile insanların elinden çekmekte olduklarını görmeleri için tüm Hristiyanları kiliseye çağıracaktı. Olamaz diye düşünüyordu Peder Yanoros. Söylentiye göre yabanıl hayvanlar, kurtlar, çakallar, yaban domuzları bile kutsal hafta süresince biraz yumuşarlarmış. Rüzgar daha bir hafifler, hava aşk ve acı dolu bir büyük sesle dolarmış. Hayvanlar da, rüzgarlar da kimin böyle bağırdığını anlayamazlar. Ama insanlar bunun Hazreti İsa olduğunu bilirler. Çünkü İsa bulutların üstüne yan gelip oturmaz, savaşın verir. Yeryüzünde aç, hakarete uğramış herkesin içinde çarmıha gerilip acı çeker. Bütün kutsal hafta boyunca insanlar can çekişen İsa'nın haykırışlarını duyarlar. Olamaz böyle şey. Onların da yürekleri acıma duygusuna açılmalı. İşte erkenden kilise kapısının eşiğinde köyün uyanışına kulak veren Peder Yanoros bunları düşünüyordu. Kapıları, evleri, dumansız bacaları, dar yolları, erkeklerin küfürlerini ve açlık çeken çocukların ağlamalarını, şakaklarında atan damar ya da gıcırdayan eklem yerleri gibi Peder Yanoros içinde duyuyordu bütün bunları. Efsanelerde sözü edilen canavarlar gibi bu taş yığınları ve bu insanlarla bir bütün oluyordu. Peder Yanoros köyün ta kendisiydi. Castello'ydu. Bir ev yanarsa o da yanıyordu. Bir çocuk ölüyorsa o da ölüyordu. Köyün efendisi mucizeler yaratan koca gözlü Meryem ikonası önünde diz çöktüğünde Castello köyü bütün evleriyle ve ruhuyla diz çöküyordu. Çoğu kez eğlenmek için artık benim adım Yanoros değil, Yanoros değil benim adım diye düşünüyordu. Benim adım Castello. Peder Yanoros uyanan köye kulak verir. Köyle birlikte uyanırken birden küçük alanda çınlayan tellal Kiryakos'un gür sesini duydu. Kapıları çarpıp köy birden canlandığına göre büyük bir haber veriyor olmalıydı. Yaşlı adam kulak kabarttı ve duydukları onu çileden çıkardı. Bir sıçrayışta kendini yolun ortasında buldu. Kısa süren bir durgunluk çöktü ortalığa. Kapılar, pencereler vuruluyordu. Bir köpek havladı. Sonra tellalın sesi yeniden yükseldi. ''İyi dinleyin müminler, kulak verin Hristiyanlar. Bugün kutsal anamız köye geldi. İçinde Meryem Ana'nın gerçek kuşağı bulunan sandıkla Aynaroz Dağı'ndan bir papaz geldi. Köyün alanında kuşağı gösterecek. Erkek, kadın, çocuk, yüce anamıza saygı göstermek için alana koşun.'' Peder Yanoros sakalını yoluyordu. Bir küfür geldi ağzına. Güçlükle kendini tutabildi. ''Azize Meryem, bağışla beni.'' diye mırıldandı. ''Ama papazlardan kuşkulanıyorum. Gerçekten senin kuşağın mı bu?'' Yıllar önce Aynaroz da Vatopedi'de bu kuşağa bakmış, öpmüştü onu. Altın iplikle örülmüş koyu renk yündendi ve zamanla iyice akmıştı. Meryem Ana yoksul bir kadındı. Hazreti İsa'da yaşadığı sürece yoksul kalmıştı. Öyleyse Meryem Ana altın işlemeli bir kuşağı kendine nasıl yaptırabilirdi? Başka bir manastırda içinde çocuk kafatası bulunan bir altın kutu göstermişlerdi. Hazineyi korumakla görevli keşiş Aya Iyerikos'un kafası demişti. Birkaç gün sonra başka bir yerde karşısına çok daha büyük bir kafatası çıkarıyorlardı. Kutsal eşya koruyucusu yine Aya Iyerikos'un kafası diyordu. Peder Yanoros kendini tutamadı. İyi ama onun kafatasını bana daha önceki gün gösterdiler deyiverdi. Bir çocuk kafasıydı. Eh diye karşılık verdi kutsal eşya koruyucusu. Aziz'in küçüklük kafası olmalı. Bu yüzden Peder Yanoros keşişlerin düzenbazlığını biliyordu. Vatopedi de gerçek kuşağı gösterdiklerinde göbekli ve saygıdeğer bir papaz olan kutsal eşya koruyucusunu kenara çekmiş ve sormuştu. İzin verirsen muhterem peder, bunun Meryem anamızın gerçek kuşağı olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Keşiş kurnaz kurnaz gülmüş, pek dibini karıştırma peder Yanaros demişti. Bir iki mucize göstersin de, bak o zaman yalancı bile olsa gerçek sayılır. Bağışla beni Azize Meryem diye mırıldandı yeniden ama papazlardan kuşkuluyum. Burada papaz istemiyorum. Tellal soluk almak için sustu. Sonra daha yüksekten haykırmaya koyuldu. Ona yetişmek üzere olan peder Yanaros, bir ayağı havada titreyip kulak vererek olduğu yerde durdu. ''Dinleyin, kulak verin bana müminler, hastalarınızı da birlikte getirin, erkek kadın gelin, papaz bütün hastalıkları, yılan sokmalarını nazar değmesini önlemek, şeytanın eline düşenleri kurtarmak yeteneğini Azize Meryem'den almış, işte geliyor.'' Gerçekten de bu sözlerin ardından yolun ucunda boz eşeğe binmiş, neşeli, başı açık, topuzlu ve koca göbekli bir keşiş belirdi. Eşeğin sağına ve soluna şişe, yiyecek ve saman dolu iki küfe asılmıştı. Şiş karınlı, çarpık bacaklı, kimi koltuk değneklerine dayanarak ilerleyen bir sürü çocuk ardınca koşuyor, papazın ara sıra cebinden çıkarıp kahkahalarla savurduğu bir bakla ya da bezelye tanesini kurtlu bir inciri kapmak için itişip kakışıyorlardı. Kiriakos yetişti, alanın ortasında yere inmesine yardım etmek için keşişin iri gövdesine iyi kötü sarıldı. Kadın erkek, papazın tombul ellerini öpmek için itişiyordu. Papaz derinden gelen bir sesle, ''Tanrı yardımcınız olsun yavrularım.'' diyordu. ''Kutsal anamızın da koruyucu kanadı üstünüzde olsun. Evlerinize gidin ve Meryem Ana'ya armağan edecek bir şeyler bulun. Para, ekmek, şarap, yumurta, peynir ya da yün, zeytinyağı ne olursa, neyiniz varsa alın gelin. Bakın kutsal anamızın kuşağına.'' Köylülerin durakladığını gören, ne getirebileceklerini düşündüklerini fark eden kurnaz papaz cübbesinin önünü açtı ve bir gümüş kutu çıkardı. Üç kez saç işareti yaptıktan sonra kutuyu herkesin görebilmesi için iyice havaya kaldırıp döndürdü. ''Diz çökün!'' diye bağırdı. ''Bu kutuda Meryem anamızın kutsal kuşağı var. Koşun evlerinize, ona armağan edecek şeyler bulun ve gelin seyredin. Hemen söyleyin bakalım, partizanlarla durum nasıl?'' ''Artık dayanamıyoruz muhterem peder, yavaş yavaş sönüyoruz. Gebertin, gebertin, işte Meryem anamızın sizlere öğüt dediği. Partizanları öldürün, onlar insan değil, köpektir.'' Herkes Meryem anaya armağan edecek bir şey bulmak üzere dört yana dağıldı. Papaz da kahvenin önündeki taş sıraya çöktü. Bu kahve aylardan beri kapalıydı. Kahveyi, şekeri, lokumu, nargileler için tömbekiyi nereden bulacaklardı? Her neyse, papaz sıraya çöktü, göğsünden beyaz noktalı mavi, özenle dörde katlanmış bir mendil çıkardı ve alnının terini sildi. Öksürdü, tükürdü, sepetinden kurtlanmamış bir incir seçmek için ayağa kalktı, ağzına attığı inciri çiğnemeye koyuldu, sonra şişesini çıkardı, bir yudum rakı yuvarladı. Yanında duran ve ellerini birleştirerek kendisini seyreden Kiriakos'a birden soru verdi. ''Bu köyün papazı nasıl biridir?'' Tanrı o güne kadar Kiriakos'u kutsal dağda yaşayan bir münzeviyi seyretmeye layık görmemişti. O da bu terleyen kutsanmış gövdeyi, ensesindeki topuzu, iri ve saygıdeğer ayakları seyretmeye, bu kutsal ter kokusunu derin derin içine çekmeye bir türlü doyamıyordu. Kendinden geçtiği için de karşılık vermekte gecikti. Papaz birden kızdı. ''Köyün papazının nasıl olduğunu soruyorum sana, söylesene.'' Kiriakos salyasını güç tuttu, çevresine bakınıp kendisini duyabilecek birinin bulunup bulunmadığını anlamaya çalıştı. Sesini iyice alçaltarak, ''Sana ne söyleyeyim muhterem peder?'' dedi. ''Korkunun ve yer sarsıntısının ta kendisi, müthiş bir adam, kimseyle konuşmaz. Ne denir, ne yapılırsa kaşlarını çatar, hiç hoşnut değildir. Onu duyan da Tanrı babanın yeğeni sanır. Muhterem bir adam ama hiç etkin değil, iyi düşün muhterem peder.'' Papaz başını kaşıdı. ''Öyleyse,'' dedi bir süre düşündükten sonra, ''en iyisi onunla dalaşmamam. İşimi bitirir, yolu tutarım.'' Kahvenin duvarına dayanıp içini çekti. ''Yorgunum kardeşim. Hem neydi senin adın?'' ''Kiriakos, köyün tellalıyım ama saçlarımı uzatıyor, papaz olmak istiyorum.'' ''Yorgunum Kiriakos kardeş, görevim çok ağır. Üç aydan beri kutsal kuşağı deri tepe gezdiriyorum. Eridim, bittim. Bak, bir deri bir kemik kaldım.'' Konuşurken göbeğini ve gerdanını yokluyordu. ''Müminlerin gelip kuşağa bakmalarını beklerken biraz kestirelim bari,'' dedi sonra. Haç çıkardı, gözlerini kapadı. ''Küfelere göz kulak ol, Kiriakos evladım. Kimseyi yaklaştırma.'' Kiriakos papazın ayakları dibine çöktü. Ne pahasına olursa olsun Tanrı'nın gönderdiği böylesine saygıdeğer bir adamdan uzaklaşamazdı. Büyük mutluluğunu gözleri, burun delikleri hatta kulaklarıyla, papaz bu arada horlamaya da başlamıştı çünkü, tatmaya koyulurken peder Yanaros tarafından kendine getiriliverdi. Papaz sert bir sesle "Kendini din adamlığına böyle mi hazırlıyorsun?" diye sordu. "Bu adamı köyümüze getirmenin gereği var mıydı?" "Ben mi?" dedi zavallı Kiryakos. "Muhterem peder kendiliğinden geldi." "Kendiliğinden gelmiş olabilir ama ona tellallık yapan sensin." Bastonunun ucuyla saygıdeğer ayakları dürttü. "Uyan muhterem, sana iki çift sözüm var." Keşiş uykulu gözlerini araladı, karşısında köyün papazını gördü ve durumu anladı. "Seninle karşılaştığım için çok mutluyum muhterem peder." "Benim köyümde ne işin var?" Kutsal kuşağın kutusunu gösteren keşiş, "Beni buraya Meryem anamız getirdi," dedi. "Öyleyse defolup gitmen için de Meryem anamız beni yolladı. Topla kutunu, küfelerini, eşiğini ve koca karı ilaçlarını toz ol." "Büyük azize Meryem, kes sesini. Tanrı'nın yüce anasının kutsal adını da kirletme. Meryem anamız seni buraya yollasaydı, çıplak, yalın ayak gezen ve açlıktan geberen kullarına dağıtmak üzere buğday, zeytinyağı ve giyecek gibi siz papazlarda bol bol bulunan şeyleri yüklerdi eşeğine. Kullarının ağzındaki son lokmayı almakla görevlendirmezdi. Kes sesini diyorum sana. Ben de Aynaroz'da bulundum. Bilirim sırlarınızı ikiyüzlüler, tembeller, din sömürücüleri." Keşişin koluna yapıştı. "Nedir ağzından çıkan o sözler? Bir daha söylesene. Öldürün, öldürün ha? Meryem ananın sana buyurduğu bu mu? Oğlu bugün neden girdi Kudüs'e? Çarmıha gerilmek için değil mi? Yudas." Yudas, para için İsa'ya ihanet eden 12 havariden biri. Adı hain sözcüğüyle eş anlamda kullanılır. Çevirmenin notu. "Hazreti İsa'ya daha ne kadar ihanet edeceksin?" Keşişin üstüne eğilmiş, dili gibi titreyerek konuşuyordu. "Yudas, Yudas." Bu arada köylüler başları açık, sessiz, gözleri korkuyla gümüş kutuya dikili birikiyorlardı yavaş yavaş. Her birinin elinde kasketinin içinde ya bir soğan vardı ya bir avuç buğday ya da koyunundan kırpılmış biraz yün. Herkes nesi varsa Meryem Ana'ya sunmaya koşmuştu. Verecek şeyi kalmayan bir kadın Meryem Ana'ya armağan etmek üzere başörtüsünü çıkarmıştı. Yaşlı bir adam da günün birinde tarlasını kazarken bulduğu antika parayı getirmişti. Peder Yanaros yüreği sıkışarak döndü. "Yavrularım, kutsal kuşağı seyredin ama bu keşişe tek buğday tanesi vermeyin. Yoksulsunuz, açsınız, çocuklarınız da aç. Meryem Ana'nın sizin adaklarınıza ihtiyacı yok. Sizden bir şey alır mı sanıyorsunuz? Tanrı korusun, tam tersine verecektir. Neden ona Hristiyanların anası demişler? Ekmek vermek üzere merhametli elini uzatmadan yavrularının açlık çektiklerini seyredebilir mi? Şu soylu adama bakın. Küfelerini doldurmak üzere bu köye geldi ama yoksulluğumuzu gördü. Ardından aç çocukları gördü. Yüreği sızladı. Meryem anamızın gerçek bir hizmetkarı değil mi? Meryem anamız yüreğinde yaşamıyor mu? İyi yaşayıp tıka basa doymaya ne ihtiyacı var? Yıllar önce dünya nimetlerine sırt çevirdi. Ruhunun kurtuluşunu sağlamak üzere kutsal dağa çekildi. Sizin felaketinize acıyarak şimdiye kadar küfelerine doldurduklarını dağıtmaya karar verdi. Tanrı ondan razı olsun. Bu söylevi üzerine kalabalık büyük bir yaygara kopardı. Kadınlar ağlamaya başladılar. Köy halkı ellerini öpmek üzere papaza koştu. Keşiş kıpkırmızı kesilmiş, kızgınlığını güçlükle önlüyor, kendisini soyup soğana çeviren bu iblisten farksız papaza lanetler yağdırıyordu. Ama ne yapabilirdi artık? Çok utanıyordu. Yok yok, utanma sıkılma pek yoktu onda. Daha doğrusu korkuyordu karşı çıkmaya. Çocuklar tepinerek eşeğin çevresine toplanmışlardı bile. Burunlarını küfelere dayamış kokluyor, şimdiden ağızlarının suyu akıyordu. "Eşeğin yükünü boşaltmak için iki kişi gelsin," diye seslendi peder Yanaros. "Tanrı'nın bize yolladığı bu saygıdeğer adamın önüne getirin küfeleri, dağıtımı kendi yapacak. Ama daha önce kutsal kuşağa olan saygımızı gösterelim." Sözünün sonunu getirme fırsatını bulamadan küfeler yere indirilmişti bile. Kadınlar önlüklerini, erkekler kasketlerini, mendillerini uzatıyor, çocuklar ellerini küfelere daldırıyorlardı. Yüzü mutlulukla parlayan peder Yanaros, "Sakin olun, bekleyin biraz," dedi. "Önce bu saygıdeğer adamı küfeleriyle bize gönderdiği için Meryem anamıza şükredelim." Ayakta bekleyen keşiş soluyor, ter döküyor, sanki can çekişiyordu. Zaman zaman da papaza zehir saçan gözlerle bakıyordu. Ah, sakallarını teker teker yolabilseydi. Bir ara yanına yaklaştı. "Beni yere çaldın, şeytanın suç ortağı," diye mırıldandı kulağına. Soluğu yakıcıydı. Peder Yanaros gülümsedi. ''Evet, haklısın muhterem peder'' dedi, kalabalığın duyabilmesi için yüksek sesle. ''Açları doyurmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz. Bu akşam kilisede senden söz edeceğim. Hem neydi senin adın muhterem?'' Ama keşiş hırsından kükreyerek ona karşılık verdi, işi bir an önce bitirmek için de kutuyu açtı. Altın sırmayla işli, kahverengi bir yün parçası, kutsal kuşak ortaya çıktı. ''Diz çökün'' diye haykırdı tiz bir sesle. ''Stirin gidin'' der gibi. Köylüler bir ardınca aceleyle kuşağı öpmek için önünden geçtiler. Arkalarında kalan küfelerin kokusunu duyuyor, dağıtımın başlaması için bu işi bir an önce bitirmek istiyorlardı. Sonunda bitkin ve kızgın keşiş sıraya yığıldı. İlk küfeyi bacaklarının arasına bıraktılar, ardından da ikinciyi getirdiler. İşi papaz yönetiyordu. Sırası gelen yaklaşıyor, elini, kasketini ya da önlüğünü uzatıyordu. Keşiş elini küfeye daldırıyor, içinden homurdanıp küfrederek dağıtımı yapıyordu. ''Lanet olsun sana şeytanın papazı, lanet olsun şeytanın papazı.'' ''Gürültü etmeyin evlatlarım.'' diyordu peder Yanaros. ''Muhterem peder dua ediyor.'' Herkes küçücük payını alıyor, keşişin elini öpüyor ve tabanları yağlayıp evine koşuyordu. ''Meryem anamız için ne büyük mutluluk'' diyordu peder Yanaros. ''Kullarının küfelerini boşalttığını görmek, onun için ne büyük mutluluk, öyle değil mi muhterem peder?'' Ama muhterem pederin dayanacak hali kalmamıştı. Küfelerini kaptığı gibi yere boşalttı, yitip giden mallarını görmemek için sırtını çevirdi. Yerden bir incir aldı, hırsla çiğnedi, yere tükürdü. Kiryakos diye emretti papaz. Küfeleri al ve eşeğe yükle. Muhterem pederin Semer'e yerleşmesine de yardım et. Görevini yerine getirdi. Gitme zamanı geldi. Kalabalık iki yığının üstüne saldırdı. Kısa bir dua okununcaya kadar geçen süre içinde ne var ne yoksa silinip süpürülmüştü. Ah, insan gözleriyle adam öldürebilseydi diye düşünüyordu keşiş. Seni nasıl da paralardım karga. Kiryakos eşeği sıranın yanına getirdi, şişko keşişi elinden geldiğince kaldırdı ve boş küfelerin arasına yerleştirdi. ''İyi yolculuklar muhterem peder'' dedi Yanaros. ''Mektup yazmayı unutma.'' Keşiş hırsından köpürerek saygıdeğer topuklarıyla eşeği deli gibi mahmuzladı. Hiç ardına bakmadan ana yola doğru tırsa kalktı. Köylülerin bakışlarından uzak tarlalara eriştiğinde döndü ve köyü iki kez lanetledi. ''Tanrı'nın laneti üstünde olsun şeytanın papazı!'' diye bağırdı. ''Beni yürekten bıçakladın!'' Peder Yanaros neşeyle şarkı söyleyerek kiliseye dönüyordu. Üzerinde Meryem Ana'nın gülümseyişini hissediyordu. Kutsal kuşağının açları doyurmakla başardığı mucize Meryem Ana'yı da sevindirmişti. Bu kuşağın gerçek Meryem Ana'ya ait olduğunu kim söyleyebilirdi? Yüzyıllardan beri sayısız dudak onu öpmüş, sayısız göz seyretmiş, binlerce mutsuzun ruhu avuntusunu onda bulmuş, kuşağı umut ve acılarıyla doldurup kutsallaştırmışlardı. Kuşak gerçekten Meryem Ana'nın olup çıktı. Büyük bir güç diye düşünüyordu peder Yanaros. İnsanoğlunun ruhunda büyük bir güç var. Bir bezden bayrak yapabiliyor. Kiliseden içeri girerken avludaki sıranın üstünde oturmuş kendisini bekleyen askeri gördü. Peder Yanaros onu uzun süredir tanır ve çok severdi. Sakin, narin, her zaman cebinde kitapla gezen bir delikanlıydı. Mavi gözleri gençlik ve tatlılıkla parıldıyordu. Geçen yıl Noel'de günah çıkarmaya gelmişti. Tatlılık ve ruhanilik dolu, ne saf bir ruhu vardı. Delikanlı öğrenciydi. Genç bir kızı seviyor, onu düşlerinde görüyor ve gitgide güçten düşüyordu. En büyük günahı buydu, günah çıkarmaya gelmişti. ''Hoş geldin Leonidas'' dedi papaz delikanlıya elini uzatarak. ''Ne oluyor? Bakıyorum düşüncelisin.'' ''Elinizi öpmeye geldim muhterem peder'' dedi delikanlı. ''Başkaca bir şeyim yok. Seni üzen bir derdin olmasın?'' ''Evet, ama gençlikten başka bir şey değil herhalde. Yükselen özsu. Geçen yıl günah çıkarmaya geldiğimde böyle adlandırmıştınız değil mi? Tomurcukların patlamasına yol açan gençliğin o ateşli soluğu.'' Peder Yanaros delikanlının sarı saçlarını okşadı. ''Evet, öz su yavrum. Aynı rüzgar yıllar önce benim de içimde esti. Şimdi senin içinde esiyor. Yarın oğluna geçecek. Pek çok kişi buna gençlik rüzgarı der. Ben Tanrı'nın rüzgarı diyorum.'' Bir an sustu. ''Ben her şeye Tanrı adını veririm.'' dedi gülümseyerek. Delikanlı ne diyeceğini bilemedi, bir şey söylemek istiyor ama utanç konuşmasını engelliyordu. Peder Yanaros elinden tuttu. ''Leonidas yavrum'' dedi, ''yüreğini aç bana, seni dinliyorum.'' Delikanlının eli ihtiyar adamın avucunda titriyordu, ağlamak üzereydi, söyleyecekleri hıçkırıklara dönüşüyordu. Hadisene dedi ihtiyar, yüreklendirmek için avucundaki eli sıkarak. İnanın bir şeyim yok muhterem peder, hiçbir şeyim yok. Yalnız görünmeyen bir felaketin yaklaştığını sezercesine içim katılıyor. Belki sevdiğim genç kız hastalandı, belki de bu ölümün ta kendisi. Kusurumu bağışlayın muhterem peder, rahatlamak için bunları size söylemeye geldim. Rahatladım da, gülümsedi ama eli peder Yanaros'un avucunda titriyordu. Aynı akşam kilisede köylüler İsa'nın bir eşek üstünde Kudüs'e girdiğini gördüler. Yoksullar onun geçeceği yollara giysilerini seriyor, çocuklar ellerindeki dalları sallayıp onu selamlamak için şarkılar söyleyerek ardından koşuyorlardı. Zenginlerden, okuryazarlardan, bilge kişilerden çok önce ruhlarında bu basit yoldaşın, bu yalın ayak gezen mahzun kişinin dünyayı kurtaracak adam olduğunu anlamışlardı. İşte gecenin karanlığından çıkıp gelen ulu. Sıcak kilise bal mumu ve tütsü kokuyordu. Kutsal ikonalar alacakaranlıkta parıldıyordu. Küçücüktü bu kilise, çok dardı ama İsa'nın bütün acılarını, insanların kötülüğünü, yeryüzünün kurtuluşunu içine alabiliyordu. Bu kilise Kudüs'tü ve peder Yanaros eşeği yularından tutmuş İsa'yı öldürüleceği kutsal kente götürüyordu. Şimdiden gerileceği çarmıhının yapıldığı ağaçta balta sesleri çınlamaya başlamıştı. Peder Yanaros ağacın ta kendisiymiş gibi balta vuruşlarını duyuyor, acı çekiyordu. Aynı şeyi kesinlikle köylülerin de işitmesi gerekirdi. Yüzleri insan görünüşüne bürünmeyecek mi diye düşünüyordu. Onlar için çarmıha gerilen Tanrı'ya artık acımayacaklar mı? Kiliseden çıktıklarında kendilerini kardeş hissedip ellerini asilere uzatarak, ''Kardeşler, utanç verici kavgaları bir yana bırakalım, tehlikede olan İsa'nın izinde yürüyelim.'' demeyecekler mi? Peder Yanaros ufacık bir gülümseme, bakışlarından birinde küçük bir ışık, İsa'nın geçtiğini belirten bir parıltı görmek umuduyla gözlerini kalabalıkta gezdiriyordu. Ama istediği kadar baksın, ilk pazar gecesi ayini sona eriyor ve yüzlerde insanlığa dönüşmenin tek belirtisi seçilmiyordu. Tanrı'nın acısı boşuna çalıyordu yüreklerinin kapısını. Yürekleri açılmıyor ve İsa barınaktan yoksun dışarıda kalıyordu. Utanç ve kızgınlık peder Yanaros'un göğsünü şişiriyordu. Ayının sonunda köylüler kilise kapısına yönelip evlerine dağılmaya hazırlandıklarında yaşlı adam onları durdurmak için kolunu uzattı. ''Durun Hristiyanlar, size söyleyecek iki çift sözüm var.'' Köylüler somurttular. Köyün en eskilerinden ihtiyarsı Tamatis, arkadaşı Tasos babaya döndü. Hayır işlerini onlar yönetiyor, mum satıyorlardı. ''Bu Hristiyan evimize dönmemize izin vermiyor. Benim uykum var, senin yok mu?'' dedi. Gürültüyle esniyen Tasos baba, ''Bir daha bunun vaazını dinlemeye gelirsem Allah belamı versin.'' diye karşılık verdi. ''Bu saatlere kadar ayakta durmak için rahatımı son feda edişimdir. Hem bütün bunları kaç kez gördüm ben, artık bıktım.'' Peder Yanaros kilisenin ortasına doğru yürüdü. ''Dinleyin yavrularım.'' dedi. ''Yedi gök ve yedi evren var. Yine de Tanrı'yı içlerine alacak kadar büyük değiller. Oysa insanoğlunun yüreği Tanrı'yı içine alabiliyor. Kimsenin yüreğini kırmayın. Tanrı'nın barınağıdır orası. Şeytanın kölesi olan ve kardeşlerini öldüren siz Kastellolular. Yazıklar olsun size. Ruhunuzu daha ne kadar zaman satacaksınız şeytana? Utanmanız, sıkılmanız yok mu? Bu akşam sizin sevdiğiniz uğruna çarmıha gerilmek üzere Kudüs'e giren Tanrı'ya acımıyor. Ondan korkmuyorsanız hiç olmazsa cehennemden çekinin. Zifte bulanıp yüzyıllar ve yüzyıllar boyu cehennem ateşinde yanacaksınız. Kardeş katilleri.'' ''Git de bu sözleri partizanlara söyle.'' diye haykırdı kızgın bir ses. Bir başkası, ''Git bunları isyancıların elebaşısı oğluna anlat.'' diye seslendi. ''Ah sesim dağlarda, partizanların orada ve ovadaki beylerin yaşadığı yerlerde, daha da ötelerde, bütün dünyada duyulsa.'' diye içini çekti peder Yanaros. ''Ama benim yuvam küçücük. Castello adında bir taş yığını yalnız. Onunla konuşuyorum.'' Ama köylülerin yüzü hep somurtuk kaldı. Peder Yanaros yalvarıyor, gözdağı veriyor. Tanrı cehennem yüzyıllar ve yüzyıllar diyor. Bütün bunlar köylülere çok uzak geliyordu. Saatleri henüz çalmamıştı. Çaldığında düşüneceklerdi ne yapacaklarını. Şimdi partizanlarla başlarında yeterince dert vardı nasılsa. Köyün ileri geleni ihtiyar Mandras, peder Yanaros'un yanına yaklaştı. Çapaklı gözlerinin ardında katilce bir parıltı yanıp sönüyordu. ''Bunlar kutsal sözler peder. Ne yazık ki bir kulaktan giriyor, öbüründen çıkıyor. Bugün aklımızda çok daha başka şeyler var. Partizanları temizleme çabasındayız. Bize Tanrı'dan başka zaman söz edersin, anladın mı?'' ''Anladım Mandras'' diye karşılık verdi peder Yanaros ve iyice kendinden geçerek ''Şeytanın hepinizi dürtüklediğini anladım'' dedi. ''Tabii seni dürtükleyen Tanrı'nın ta kendisi'' diye karşılık verdi köyün ileri geleni sırıtarak. ''Öyleyse ne diye dırlanıyorsun bize?'' ''Öteki dünyada görüşürüz'' dedi peder Yanaros, parmağını gözdağı verircesine kaldırıp. ''Çayı görmeden paçaları sıvıyorsun peder Yanaros, burada görüşelim, Castello'da.'' ''Ama oğlun azılların elebaşılığını yaptığına göre senin yerinde olsam çenemi tutardım. Biraz da bundan söz edelim ister misin?'' Köylüler başlarıyla Mandras'ı doğruladılar. Düşünüp söyleyemediklerini ihtiyar açıklıyordu. Aferin, rahatladıklarını hissediyorlardı. Birçokları gülmeye, bir bölümü de öksürüp tıksırmaya koyuldu. Hepsi çabucak kapıdan yana yöneldiler. Peder Yanaros, İsa, Meryem Ana ve azizlerle birlikte kilisede yalnız kaldı. ''Tanrım, İşte insanlar seni yeniden çarmıha geriyorlar. 3. ayrımın sonu. Sayfa 39.